Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Yeni bir haftada yeni bir programla yine huzurlarınızdayız. Sizlere bugün İslam şehrinden sesleniyoruz ve özellikle içinde bulunduğumuz ay hasebiyle, yani fethinin yıl dönümü olması hasebiyle İstanbul'un, bugün sizlere bir şehir olarak İstanbul'dan bahsedeceğiz, fetihten bahsedeceğiz ve bu ayın sonuna kadar, özellikle 29 Mayıs'a kadar fetih ve fetih sonrası İstanbul'a dair birkaç kelam etmeye çalışacağız. Kıymetli dinleyiciler, aslında bugüne kadar İslam Şehri programında sizlere anlatmak istediğimiz, anlatmaya çalıştığımız konunun özeti, insanın her yaptığı şeyin inancının tam bir tezahürü olmasına dairdi. Rahmetli mimar Turgut Cansever de, ki onu bilge mimar olarak da adlandırmak daha doğru olacaktır, eserlerinin birçoğunda, makalelerinin birçoğunda bu konuya işaret etmektedir. Evet, insanın her yaptığı şey, ki Turgut Cansever bunu bir hadisi şerife dayanarak aktarmakta, insanın yaptığı her şey inancının tam bir tezahürüdür. Dolayısıyla kültür çağlarının en üst ifadeleri de bu dönemlere has inançlarla, çağın dininde, ahlak ve sanatında, yaşama biçiminde ortaya çıkıyor. Tarih boyunca insanın varlık içindeki yeri hakkındaki telakkisi, kültürlerin temel özelliklerini belirlemiştir. İnsanlar arasındaki ilişki biçimi, yönetim veya bilinçlenme, bilinçlendirme uslupları, sanat eseri gibi bu alanlardaki tercihlerde inanç sistemlerinin yansıması. İslam inancına baktığımızda, çevrenin, varlığın ve dünyayı güzelleştirme sorumluluğunun bilincine erişmek yanında, varlığın sorumluluğunu yüklenmek suretiyle, beşer, insana dönüşmekte ve yaratıkların en kamili düzeyine yükselmektedir ki, biz bunu insanın dünyadaki hilafeti, yani halife olması olarak açıklamaya gayret ettik. Konunun özeti, insanın yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın ahkamını uygulaması, yeryüzünü tevhid inancına bağlı olarak, temelini tevhid inancından alan bir anlayışla yeryüzünü imar etmesidir insanın vazifesi demiştik geçmiş programlarımızda. Konunun bir diğer boyutu, sahip olduğumuz veya sahip olunan bir toprak parçasında veya bir yerleşim alanında yeni bir şehri oluşturmaktan ziyade, özellikle İslam ordularının fetihten sonra şehirlerde ne gibi değişiklikler yaptığına dair birkaç konunun, bazı konuların açıklığa kavuşturulmasının gerektiğine inanıyoruz. Tarihi veya manevi olarak önem atfettiğimiz günlere dair konuşmalar, idrak edeceğimiz eylemiyle belki bir temenniyi ifade ederek başlıyor. Yani bugün için fethi idrak etmek veya şehri idrak etmekten bahsedebiliriz. Bu en alt derekesine kadar kavramak, tekrara düşmek olabilir. Fakat konuyu iki farklı açıdan olumlayabiliriz. Birincisi, tekrarın güzel olması. Hani şöyle sık sık kullandığımız bir ifade vardır. Et tekraru ahsen velev kâne 180 diye. Yarı Arapça, yarı Türkçe. Aslında bizim oluşturduğumuz bir güzel cümle diyelim. Tekrar güzel şeydir, velev ki 180 defa tekrar etmiş olsam bile, diyorlar. İkincisi, olaylar vuku buldukları andan sonra da sonuçlar doğurmaya devam ederler. Bu zamanı bulunduğu andan çok daha bağımsız olarak algılamaktır. Tarihi bir devinim olarak algılamaktır, bir çizgi olarak değil. Mesela İstanbul'un fethi 1453 yılında bir farklı bir önemi vardır. Ancak bugün 2014 yılına, 2015 yılına, 2016 yılına veya bulunduğumuz herhangi bir yıla baktığımızda İstanbul'un fethinin sonuçları hala devam etmektedir ve çok farklı boyutlara evrilmiş olabilir. Yani Müslüman'ın donuk olmayan tarih algısı dolayısıyla herhangi bir fethin 100 yıl önce vereceği dersle bugün vereceği ders arasında da farklılıklar olabileceğini ifade etmeye gayret ediyoruz. Son tahlilde, İslam fetihlerine salt askeri yönden bakmak, onları sınır genişletme ve hükmetme meselesi olarak görmek, fetih anlayışına uygun düşmüyor. Zira askeri müdahale olmadan da bir şehrin emini olmak, onu fethetmekse savaş fethin bir şartı değildir. Yani bir şehre sadece askeri müdahaleyle değil, bir şehrin teslim olması, teslim olmaktan kastımız sadece teslim olmak değil, İslam'a açılması, İslam'a kapılarını açması da bir nevi fetihtir ve bunda askeri bir ordunun belki direkt müdahalesi, direkt payı yoktur. Bu gönül fethiyle de gerçekleşebilir. Sadece maddi olarak gelişmeyi odağına almış zihniyetin kapladığı, sanatsal tüm faaliyetlerle yani teknik sanayi, imari gibi insanları tuttuğu, düşünme, yorumlama ve idrak etme gibi özellikleri insanın elinden aldığı, telkinle insanları yönlendiren beledi vasattan veya bu vasattan uzak toprakların tüm bu unsurlardan kurtulması, vurulan ketlerin nihayet bulması, kapıların açılmasıdır fetih. Günümüzde askeri başarı üzerine kurulu toprak alma, toprakları genişletme olarak anlatılan, anlaşılan fetih, önce kalplere, zihin dünyasına yönelik bir açılmaktır. Fatih'in özellikle paradigmatik bir değişikliği gördüğümüz İslam medeniyetini yorumlaması kayda değerdir. Ve üzerinde durulması gereken, yaşadığımız krizi önce bir buhrana, yani buradaki buhrandan kastımız bir felaket değildir. Hastalığın dönüm noktası olarak bir buhrandan bahsediyoruz. Evet, krizi önce bir buhrana çevirecek ve sonrasında iyileşmeye yönlendirecektir. 1453'ten sonra fethi anlamak, fethi okumak belki dünyada çok farklı sonuçlara, bugün gördüğümüz veya göremediğimiz birçok sonuca neden olmuş olabilir. Ama günümüzde yeniden fethi okumaya çalışmak bize ders mahiyetindedir ve önümüzü açacağını düşündüğümüz bir etkinliktir düşünme. Fakat önce neyin kaybedildiğinin hatırlanması, sahip olunan bir inanç sistemi temelinde ölçülendirilmiş, kuvvetli yorumun yitirilme sürecinin dikkatli okunması gerekecektir. Aslında söz konusu fethe askeri açıdan bakılacaksa, bu üstünlüğün şiddet, imha, yok etme gibi kavramlar üzerine değil, işlevsiz kılma, boşa çıkarma gibi mefhumlar üzerine kurulu olduğunu müşahede edebiliriz. İnsanlık tarihi en sağlam kaynak olan Kur'an temelinde okunduğunda bariz birçok örnek vardır. Ancak onun bir nevi hayata aktarılması olan sünnet, bu örneklerin zaman ve mekan ilişkisinden bağımsız olarak uygulanabileceğini gözler önüne sermektedir. Mesela askeri bir dahilik olarak Hendek, düşman askerlerinin çoğunluğunu, silah ve diğer araçlarda üstünlüğünü boşa çıkarmaktadır. Ne kadar atınız olursa olsun, ne kadar kılıcınız, ne kadar askeriniz olursa olsun, Hendek'e karşı yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Burada toplulukların az olsalar bile kalplerindeki iman ile mücadele ettiklerinde çoğunluğa galip geleceklerine dair çıkarım elbette hakikatin büyük kısmını oluşturuyor. Ama iddiamız bu imanın ilahi ölçülere, örneklere riayet ederek ortaya konacak teknikle ispat edilebileceğidir. Bakınız, kıymetli büyüğümüz mimar Saadettin Ökten bir konuşmasında medeniyet tasavvurunun insanın tüm davranışlarında kendini göstereceğini belirtiyor. Bu tasavvurun temelinde değer yargıları, onun da arkasında inanç vardır. İnandığınız şey size değer hükümlerinizi ve tercihlerinizi söyler. Fatih'in İstanbul fethinde kendi imkanlarını kullanması, devletin öz kaynaklarından yararlanması mühim bir vakadır. Lakin konu böyle bir söylemle dar bir alana hapsedilmiş olur. İslam inancında tekniğin de bir ölçüsünün olduğu muhakkak. Müslümanların bugün atom bombası sahibi olabileceklerine dair hatalı inancı bir ölçü bozukluğuna işaret ediyor. Fatih'in üstün dehasıyla husule getirdiği toplar veya yapılmasını emrettiği kuleler, kitlesel bir imhayı değil, Bizans'ın savunma gücü olan kale duvarlarını ve Gregoire ateşini işlevsiz kılmakta, boşa çıkarmaktadır. Pekala, Fatih Sultan Mehmet, karşıdaki insanları imha edecek, yok edecek silahlar da üretebilirdi. Ancak bunun yerine o, kale duvarlarını yıkmayı daha uygun buldu. Bizans'ın savunma gücü olan kale duvarlarını bu toplarla ve Gregoire ateşini de kulelerle aştı. 10 yıllarca çeşitli orduların yine farklı şekillerde aşmaya çalıştıkları meşhur o Haliç önündeki zincir, aşılmaya çalışılmaması ile işlevsiz kılındı. Bu aşılmaya çalışılmaması onu bertaraf etti ve zihinsel bir değişimin ürünü olarak ortaya çıktı. Karadan gemilerin yürütülme olayına teknik bir ürünün, yani geminin hayvanların ve insanların yardımıyla taşınması, tabiata uyumun, tekneye bağımlı olmamanın bir göstergesidir. Güncelliğini koruyacak bir misal olarak, elektrik yok olduğunda metroları insanların sırtına yükleyip götürmeniz çözüm olmayacak. Veya enerji yokluğunda el emeğinin ortadan kalktığı günümüz sanayi faaliyetlerine acil çözüm üretmeniz mümkün olmayacaktır. Diğer tarafta, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Osmanlı'nın duraklama dönemini bitirip gerileme dönemini başlatan olaylar silsilesi, her ne kadar Tanzimat'a bir şekilde bağlansa da, olayın ölçüde meydana gelen değişikliğin sonucu olduğunu iddia etmekteyiz. İkinci Viyana'da alınan ağır mağlubiyet, genele sirayet etmiş, bir kibir alameti olarak üstünlüğü sayıca fazla olmakta görmekle ilişkilendirilmektedir. Ancak ders hatalı alınarak yenilginin faturası, o meşhur ikinci Viyana muhasarasından sonra mağlubiyetin, o ağır mağlubiyetin faturası, Osmanlı'nın ateşli silah teknolojisini takip etmemesine bağlanmıştır. Şu hale bakın ki aradan geçen 300 yıldan fazladır takip ve mukallitlik tüm hızıyla devam ediyor. Ama bir türlü biz bu ateşli silahlardaki veya silahlardaki geri kalmamızı bertaraf edemiyoruz. Niçin? Çünkü ateşli silah teknolojisini takip etmek demek sürekli arkada kalmak demektir. Takip etmek, geriden devam etmek, geriden yürümek demektir. Halbuki bugün yapılması gereken yine İslam inancına sarılıp işlevsiz bırakma üzerine yoğunlaşmaktır. Bu kültürel bir kirlenmedir. Bunu teknolojiye tüm sorunları çözen, zihinsel bir işlev yükleyen kültürel kirlenmenin tezahürü olarak ifade edebiliriz. Bu kültürel kirlenme yüzyılımızda Turgut Cansever'in ifade ettiği gibi kendi inanç temellerinden koparılan, inançlarının özüyle bağları kesilerek yabancılaştırılan ve İslam'ın affedilmez günah saydığı şirkin açık ve gizli şekillerine kendisini kaptırmış, modern sömürge haline getirilmiş, İslam ülkelerinde en dehşetli ve en vahim boyutlara ulaşmıştır. Öyle ki Müslümanlar en büyüğe, en genişe sahip olmak istiyorlar. Halbuki bir mimari eserde dahi göz hizasında bulunan pencerelerle mekansal bir ferahlığın, dolayısıyla ufki bir genişliğin sağlandığı açıktır. Kıymetli İslam şehri dinleyenleri, İslam mimarisini Batı'nın müthiş telkinleriyle tahakküm eden, kalplere korku salan sanatından mimaride kullanılan bir ifade olarak monumentallik, yani abidevilik ile ayrılmaktadır. Bu abidevilik asla devasa boyutlarla ve keskin hatlarla ortaya çıkarılmaz. Mimarın kalbinde bulunan hüşunun esere de yansıtılması yoluyla elde edilir. Büyüklüğün fetişizm, yani tekebbür alameti olduğu tartışmadan varestedir. Diğer taraftan Stalin'in veya Hitler'in güç gösterisi olarak inşa ettikleri devasa binalar, iktidarın binalarda teşhir edilmesidir ve literatürde gigantonomi veya gigantonomi, büyüklük saplantısı olarak belirtilmektedir. Şimdi kıymetli dinleyenler, buraya kadar bahsettiğimiz tüm zaviyelerden İslam medeniyetinin Osmanlı yorumu olarak İstanbul, fetih sonrası dönemiyle bir numune teşkil ediyor. Çünkü şehir, toplumun değer hükümlerinin yansıdığı mahalli mekanlardan müteşekkildir. Zihnin korunması ve bu tasavvura sahip olmayanların zorlama olmaksızın, ufkunu açarak fıtratına döndürülmesi için şehirde tevhid inancı temelinde bir yapılanmanın görünür kılınması gerekiyor. Şimdi tevhid inancı diyoruz da bunu belki biraz açmamız gerekecek. Söz gelimi bir mekan inşa ettiğinizde, bu mekanın sadece sizin fiziksel ihtiyaçlarınıza, yani oturma, kalkma, dinlenme gibi fiziksel ihtiyaçlarınıza hitap etmesi, bunu tek taraflı düşünmektir. Halbuki inşa ettiğiniz, imar ettiğiniz bir mekanın komşu ilişkilerindeki rolü, biyososyal işlevselliği, fiziksel işlevselliği, insana dair psikolojik etkilerinin göz önünde bulundurulması ve insanın sahip olması gereken hüşu gibi, insanın sahip olması gereken tevazu gibi özelliklerle mimari olarak yansıtılması, inşa edilecek olan mekanın çok yönlü düşünülmesi. Ama bu çok yönlülüğü bir arada tevhid etmek, bir araya getirip bir arada toplamak, Cenab-ı Allah'ın kadiri mutlak, Rahman ve Rahim olduğunu bilmek, en üstünün, en kuvvetlinin, görenin, bilenin Cenab-ı Allah olduğunu bilmek ve O'nun belirttiği, O'nun rızasını kazanacak ölçülerde inşa etmektir. Bizim imarda veya bir şehri bünyat ederken tevhid inancına bağlı olarak inşa etmekten bahsedişimiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, zihinsel ve onu etkileyen gönülle ilişkili bir konu olduğu için hayata geçmeyen tasavvur inandırıcı değildir. İlahi bir emir, imar faaliyetinde tevhidi gerekli şart olarak ortaya koymaktadır. Semud milletine kardeşleri Salih'i gönderdik buyuruyor Cenab-ı Allah. Ey milletim! Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Sizi yeryüzünde yaratıp orayı imar etmenizi dileyen O'dur. Öyleyse O'ndan mağfiret dileyin. Sonra da O'na tevbe edin. Doğrusu Rabbim size yakın ve duaları kabul edendir, diyor Salih aleyhisselam kavmine. İşte bu ayet-i kerimede bir imar faaliyetinden ve imar faaliyetinden önce de tevhid inancından, Allah'a kulluk etmek, O'ndan başka hiçbir ilahı kabul etmemek, Cenab-ı Allah'tan mağfiret dilemek, ona tevbe etmekten bahsediliyor. Turgut Cansever, tevhide bir yaklaşım olarak mimarlığın ilk şartı maddi varlık alanına, biyososyal alana, insanın psikik yapısına ve inanç dünyasına ait bütün etkenlerin yaratılışın yapısında mevcut hiyerarşiler içinde bir bütün olarak ele alınmasıdır demektedir. Bir numune olarak fetih sonrası İstanbul'da icra, Osmanlı yorumunun İslam'ın şehir anlayışına temel umdelerde sadık kaldığını, onu tekrar ettirdiğini net olarak göstermektedir. Fatih'in yaklaşık olarak 10 yıl Bizans eserlerine yeni işlevler katılmak dışında İstanbul'a müdahale etmediğini biliyoruz. Yapılanlar da İstanbul'un manevi olarak dinamizm kazanmasına yöneliktir. Yani acil olarak eğitim, öğretim ve ibadet faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için mevcut yapılar farklı işlevsellikler kazandırılarak kullanılmıştır. İmar eylemi ise 1463, yani 10 yıl sonra Fatih Külliyesi ile başlıyor. Fatih'in vakfiyelerinde bulunan bir beyit vardır ki zihin dünyasını ortaya koymaya yeter. Diyor ki Fatih, marifet bir şehir bünyat etmektir, riaya kalbin abad etmektir. Bir şehir kurmak, gönüllerin kazanılması ve temizlenmesiyle ilişkilendirilmiş oluyor. Yine bu vakfiyelerde yer alan ve Hazreti Peygamber'in bir sefer dönüşü buyurduğu hadisi şerife gönderme yapan sözlerse, temel dünya görüşünün bir yansıması. Cihadı askerdan, cihadı ekbere geçiyoruz. İki ifade birlikte okunduğunda kalplerin özellikle abad edilmesi nefisle mücadele anlamında kullanılıyor ve bu da bir şehrin kurulmasıyla gerçekleşebiliyor. Yani öyle bir iş yapılacak ki hem insanların hayatı kolaylaşacak hem de yapılanlar nefis tezkiyesine vesile olacak. Halife olarak insanın vazifesi Cenab-ı Allah'ın ahkamını yeryüzünde uygulamak ve elbette dünyayı güzelleştirmektir. Her Müslümana farz olan iyiliği emretmek, yani yaşanır hale getirmek, iyiliklerin yaşanır hale getirilmesi ve kötülüğü nehyetmek, şehri buna göre düzenlemekle kabil oluyor. Evet, iyiliği emredeceksiniz ama etrafta insanları kötüye sevk eden uygulamaları veya şeyleri, insanları kötüye sevk eden şeylerin de bertaraf edilmesi, insanların iyi olarak kalmasında müthiş bir etken olacaktır. Bu kitabenin ya da bu cümlelerin sahibi tarafından yaptırılan Fatih Külliyesi de İstanbul'da ilk uygulama olduğu için özelliklerinin ortaya konması gerekir. Onun fiziksel, estetik bir takım özelliklerinin yanında üç temel özelliği olduğu vurgulanmaktadır. Birincisi işlevselliği, zamanın ve mekanın düzenlenmesi. Fatih Külliyesi ile ibadet, eğitim, sosyal yardım işlevlerinin yerine getirilmesi, yani işlevselliği. İkinci özelliği şehrin merkezini değiştirmesidir ki Bizans'ın merkezi bugünkü Sultanahmet Meydanı'dır. Ama Fatih İstanbul'un tam orta yerine, yani bugünkü sur içinden bahsediyoruz, eski İstanbul'dan, İstanbul'un tam orta yerine Fatih Külliyesi'ni yerleştirmiştir. Bu aslında Hazreti Peygamber'in Medine'nin çevresinde oturanlar da bu mescide emniyetle ve kolaylıkla gelebilmeliler emri mucibince Fatih Külliyesi ve caminin şehrin tam ortasına inşa edilmesidir. Külliyenin üçüncü özelliği şehre bir silüet oluşturmasıdır. Diğer uygarlıklarda da bunu görebilirsiniz. Cumhuriyet'te yeni bir merkez tayin edilmiştir mesela. Kendi zihin dünyasına göre ki burası da Taksim'dir, söz gelimi. Sonuç olarak hemen öncesini konuştuğumuz, hep askeri açıdan değerlendirdiğimiz fetihlerin hemen sonrasını da konuşmak konumuna gelebilmeliyiz. İslam değerlerinden, ölçüsünden kopulduğunda, yani yorum ve idrak kaybedildiğinde, şehrin ufuklarının beton setlerle örtülmesi, ayağımızın toprağa hiç değmemesi ve nihayetinde kalplerin de sertleşmesi doğal. Büyük olsun, bizim olsun. Hak olan çoğunluktur. Teknoloji her derde devadır yaklaşımları, şehirlerimize sadece silüet kazandıran camiler ortaya çıkarıyor. Kimse etrafı meskenlerden, yani sakinlerinden arındırılmış Süleymaniye'nin, Sultanahmet'in işlevini neden kaybettiğini, nasıl feryat ettiklerini, tarihi yarımadada camilerin nasıl yerli turistlerin ya şu camide de bir namaz kılalım diye gittiği müzeler haline geldiğini sorgulamıyor. Bu camilerin etrafına yeniden meskenlerin kurulması ve hayatlarını bu camiye göre düzenleyen insanların buraları şenlendirmesi gereklidir. Evet, kıymetli İslam şehri dinleyenleri, sizlere bugün fethin hemen sonrası İstanbul'dan ve Fatih'in bu fetihteki idrakından, anlayışından bahsetmeye çalıştık ve programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada, yeni bir programla yine huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Yaşanabilir bir dünyada güzel günler dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın efendim.